Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Ayet-el Kürsi zamm-ı sure olarak ikiye bölünüp yarısı birinci rekatta, yarısı diğer rekatta okunabilir mi?
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Cenab-ı Allah namazı bizlere emrediyor. Namazın nasıl kılınacağını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazda, kıyamda, kıraatte bulunuyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz diye namazdaki kıraate işaret ediyor. Namazın rükünlerinden bir tanesi de kıraat yapmak, yani Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak. Burada ne kadar ayet okunursa Kur'an okuma, kıraat şartı, rüknü yerine gelir meselesini alimlerimiz araştırmışlar. Nihayetinde Kur'an'daki en kısa sure kadar bir ayet topluluğunun okunması gerektiği kanaatine varmışlar. Bunun anlamı şu: Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure Kevser suresi olarak kabul ediliyor. İnne a'taynâkel kevser ve salli li rabbike venhar inne şâni'eke vel ebter. 3 ayeti kerimeden oluşan bir sure-i celile Kevser suresi. Bu sure işte bir satır kadar uzunlukta bir sure. Binaenaleyh bir satır uzunluğunda bir ayeti kerime okunduğunda Kur'an-ı Kerim'de okunma mecburiyeti yerine getirilmiş olur. Namazdaki kıraat yerine getirilmiş olur deniyor. Biliyorsunuz namazlarda farz namazların ilk iki rekatında, eğer dört rekattık ise, diğerlerinin tamamında, nafilelerin de tamamında kıraat bir rükün olarak, namazın olmazsa olmaz bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu kıraatin öncelikle Fatiha suresiyle olması Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde farz olarak kabul ediliyor. Mamafi, yani Fatiha suresinin mutlak olarak okunması gerekiyor. Buna ilave olarak biraz daha Kur'an-ı Kerim'den bir şeylerin okunması lazım deniyor. İşte buna ilave olarak kısmına damm-ı sure deniyor. Yani Fatiha'yı okuduktan sonra bir sure ilave etmek, zamm etmek, bir sure daha katmak lazımdır. Bu bir sure olabileceği gibi Kur'an'daki en küçük sure kadar bir ayet de olabilir. Ama bir ayetin bir parçası olabilir mi? Bunu tartışmışlar. Nihayeti itibariyle de ayetin bölünmesinin doğru olmayacağı, binaenaleyh ayetin tam olarak okunması lazım geldiği noktasını ifade etmişler. Ayet-el Kürsü de adı üstünde bir ayet olduğundan dolayı bunun ikiye bölünmesi doğru olmaz. Binaenaleyh eğer Ayet-el Kürsü Fatiha'dan sonra Damm-ı Sure yerine okunacak olursa tamamı okunmak suretiyle yerine getirilmiş olur. Kıraat şartı, rüknü ifa edilmiş, yerine getirilmiş olur. Ama parçalanmak, bölünmek suretiyle yarısı bir rekatta, diğer yarısı ikinci rekatta olacak şekilde olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den ayet olarak tanımlanan bölümler ortadan parçalanması doğru olmayan, bütünlükte olan ifadelerdir. Binaenaleyh bunu neresinden böleceksin, neresinden parçalayacaksın? Böyle Kur'an-ı Kerim'i kafamıza göre başlayıp istediğimiz yerde durmak, istediğimiz yerde devam etmek türünden bir seçim hakkına sahip değiliz. Nerede duracağımız, durduktan sonra ne şekilde tekrar başlayacağımızla ilgili vakıf ilmi denilen özel bir ilim sahası var. Sonra vakıf ve iptida denilen, yani durduktan sonra nereden başlayacaksın, hangi ayete durabilirsin, veya ayetin ortasında nefesin yetmedi, nasıl duracaksın? Durduğun yerde olduğun gibi kaldığın yerden devam edebilir misin, yoksa geriden mi alman lazım? Mesela terkipleri bölerek duramazsın vesaire vesaire. Birçok bununla ilgili uzmanlık gerektiren bahisler var. Bundan dolayı ayetler sonunda durulması, durulduktan sonra da bir sonraki ayetten devam edilmesi mümkün olan Kur'an-ı Kerim'deki en bölünme kabiliyetine sahip parça anlamına gelmektedir. Bu nedenle ayetin ortasını bir rekatta okuyup diğer rekatta kalan tarafını okumak türünden bir ayrıma gitmek doğru olmaz. Muammafi bazı ayeti kerimelerde, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in kaç ayeti kerime olduğuna dair ihtilaflar var. Biz mesela kabaca Anadolu'da böyle 6666 ayet diyoruz. Ama elimizdeki şu andaki musaflarda 6666 ayet değil, 6213 ayet veya 36 ayet, neyse, farklı ayet sayıları var. Hatta bu bile bir ilim olarak karşımıza çıkıyor. İlmu adadil ayet, ayetlerin sayısı ilmi diye. Niye bu karşımıza çıkıyor? Çünkü mesela en basitinden surelerin başındaki besmele Kur'an'dan bir ayet midir, değil midir? Evet, besmele Kur'an'da bir ayettir. Neml suresinde innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Buradaki besmelenin Kur'an'dan bir ayet olduğu kesindir. Yani bununla ilgili kimsenin ihtilafı yok. Ama diğer taraftan sure başlarında geçen besmeleler ayet midir? Mesela Fatiha'nın başındaki besmele Fatiha'nın bir parçası mıdır, değil midir? Hanefilere göre değildir, Şafilere göre bir parçasıdır. Bundan dolayı mesela memleketimizin doğusunda, güneydoğusunda Şafi olan nüfusumuz vardır. Oralarda mesela akşam namazında Fatiha'yı imam efendi okurken, Şafi olan bir imam okurken besmeleyi açıktan okur. Ama batıda Hanefi ağırlıklıdır cemaatimiz. Dolayısıyla batıda Fatiha'yı okurken besmeleyi cehri olarak, sesli olarak okumaz. Bunlar hep bu ayetlerin kümülatif olarak, bir bütün olarak sayılmasında bir farklılık meydana getirmektedirler. Eğer mesela bazı alimlerimizin dediği gibi sure başlarındaki besmeleler bir ayetse, o zaman 114 tane daha ayet ilave ediyorsunuz. Bazı ayetler var. Bunlar bazı alimlerimize göre tek ayettir, bazılarına göre iki ayettir. Mamafi ayetel kürsüde ise böyle bir ihtilaf bildiğim kadarıyla yok. Tek ayet olarak kabul ediliyor. Bundan dolayıdır ki ayetel kürsünün ikiye bölünerek birinci rekatta yarısının, diğer rekatta da diğer yarısının okunması doğru bir davranış olmaz. Çünkü bölünebilecek bir esneklik payı söz konusu değil. Yani vakıf ve iptida kurallarına uygun bölünebilecek bir tarafı söz konusu değil. Bundan dolayı birinci rekatta ayet-el kürsüyü damm-ı sure olarak okumuşsa, ikinci rekatta efendim başka bir ayeti kerime okur veya kısa bir sureyi celile okumak suretiyle namazdaki kıraat rüknünü yerine getirmiş olur.
Bu arada hocam, Hanefilere göre besmelenin Fatiha'dan kabul edilmediğini söylediniz. Fakat bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın mushaflarında birinci ayet olarak geçiyor. Fatiha-i Şerif'te besmele birinci ayet olarak geçiyor. Bu neden acaba böyle?
Şimdi tabi bu da Osmanlı kültürünün enteresan olan yönlerinden bir tanesidir. Bir resmi söylem vardır. Bir de pratikte bir uygulama söz konusudur. Hakikaten mesela mezhepte baktığınız zaman Fatiha suresinin 7 ayet olduğuna dair hadis-i şerifler var. Binaenaleyh Fatiha suresini 7 ayet olarak göstermeniz gerekiyor. Fatiha suresi de kısa bir sure olduğu için, yani nihayetinde hangi bölümlerin ayet olduğu belli. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, İhdinas sırâtal müstakîm, sırâtallezîne en'amte aleyhim. Buraya bir ayet koymuşlar. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Burası da son ayet olarak Hanefilerin efendim tasnifine göre belirlenmiş. Binaenaleyh böylelikle Fatiha-i Şerif 7 ayettir denilmiş. Ama alimlerin cumhuru Fatiha-i Şerife'yi besmele ile bir bütün olarak kabul etmişler. Şafilerin dediği gibi. Bu uygulama tabii Osmanlı Devleti dört mezhebi de içine alan bir yapı olduğu için genelde genel kabul görmüş olanları ön plana çıkarmış. Dolayısıyla bazen pratikle teori arasında böyle bir farklılaşmanın olduğunu görebiliyoruz. Ama Hanefi mezhebi kitaplarında besmelenin, sure başlarındaki besmelelerin, surelerin veya Kur'an'ın bir ayeti olmadığını, onları sureleri tefrik etmek için, birbirinden ayırmak için gelen ayetler olduğunu görüyoruz. Ama dediğiniz gibi yani böyle bir durum da söz konusu. Bu da gösteriyor ki yani Osmanlı'da böyle bir mezhep taassubu söz konusu değil. Yani ne demek mezhep taassubu? Herkesin bir mezhebi var ama bu mezhep bir takım tutar gibi efendim ötekileştiren, dışlayan bir yapıda değil. Yeri geldiğinde bazı uygulamalar var ki farklı mezheplerden alınmış ve yerleşmiş öyle gidiyor. Nihayetinde dört mezhebin dördü de bugün için Müslümanlığın hak mezhepleridir. Ve bunlardan bir tanesine tabi olmak suretiyle kişi sırat-ı müstakimde dinini bir bütün olarak yaşayabilme imkanına sahiptir.
Evet. Değerli hocam, ikinci sorumuza efendim geçelim. Selamun aleyküm diyor dinleyicimiz. Ben 2 yıldır eşimden ayrıyım. Boşanma mahkemesindeyiz ve dinen beni boşamadı. Resmi nikahım da var. Çevremdeki insanlar dini nikahımın düştüğünü ve boşandığımı söylüyorlar. Ama halen iki şekilde de evliyim. Size sormak istedim. Nikahım düşermiş deniyor ama hiç boşamadı beni eşim. Başka şehirde yaşıyor diyor.
Şimdi tabii bu evlilik meseleleri ve ona terettüp eden evlilikle ilgili hükümler efendim ve evliliğin sona erdirilmesi, boşanma, ayrılma gibi meseleler çok ciddi meseleler. Böyle işte 2 senedir ayrıyız, o öyle dedi, bu böyle dedi, biz ayrı mıyız, gayrı mıyız, ayrıysak gayrı mıyız, gayrıysak aynı mıyız türünden ifadeler, bunlar evlilik gibi ciddi bir müessesede acabalarla yürütülebilecek şeyler olmamalı, olmaz. Binaenaleyh nasıl evlenmek ciddi bir olaysa boşanmak da ciddi bir olaydır. Şek, şüphe, tereddüt kaldırmaz. Nasıl evlendiğimizde ben evlendim mi, boşandım mı, evli miyim, nişanlı mıyım diye böyle bir tereddüte girmiyorsak ayrılmamızda da net bir şekilde bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Bu tavrın net olması gerekiyor. Öncelikli olarak Cenab-ı Allah kadın olsun erkek olsun hepimizi kendisine kul olarak yaratmış. Sonra da bu dünya nizamının yürüyebilmesi için bizlere farklı görevler vermiş, farklı roller vermiş. Binaenaleyh herkes görevini hakkıyla yerine getirecek, hakkına razı olacak ve hakkı olmayan bir şeyin peşinde de koşmayacak. Bu meselelerin bu kadar maalesef sürüncemede kalmasının sebebi mevzuattaki yersiz bir takım uygulamalar. Yani iki kişi birbiriyle artık evlilik birlikteliğini yürütmek istemiyorlar. Buraya kalkıp da mahkemenin, efendim devletin, idarenin, iktidarın yok ben sizi evli olarak görmek istiyorum diye müdahale etmesi akla mantığa sığacak bir şey değil. Binaenaleyh işte böyle şeyler ortaya çıkıyor. Böylelikle insanlar uzun mahkeme süreçlerinden bıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz Allah muhafaza etsin, hukuk dışı birliktelikler meydana gelmiş ve birbirlerini aldatmalar vesaireler. Bunun temel nedeni de bir kararsızlığın bulunmasıdır. Halbuki eskilerimizin çok güzel bir ifadesi var. En kötü karar en iyi kararsızlıktan iyidir. Binaenaleyh nasıl evlenirken medeni iki insan gibi oturup evlenebiliyorsak, boşanırken de ayrılırken de medeni iki Müslüman gibi oturup ayrılabilmemiz lazım. Bunu inatlaşmaya, bunu ya benimsin ya kara toprağınsın diye cahiliye adetlerine dökmeye gerek yok. İnsanlar evet asıl olan evliliğin devamıdır. Evliliğin sürdürülebilmesi için elden ne geliyorsa yapılması lazım. Hatta sadece tarafların değil dışarıdaki herkesin de yani olaya müdahil olan kolu komşu akraba vesairenin de bir evliliğin devamı için üzerlerine düşen maddi manevi ne varsa hepsini yerine getirmeleri lazım. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hanımın ailesinden, adamın ailesinden hakemler otursunlar, evliliği kurtarmak için müzakere yapsınlar diyor. Yani bir akil, aklı başında kişilerden oluşan bir komisyon bu evliliği kurtarmak için ne yapılabilir diye müzakere etsin. Bazen öyle bir noktaya gelir ki hakikaten evliliğin kurtarılmasından daha ziyade insanların akli, efendim fiziki, ruhi dengelerinin kurtarılması söz konusu olabilir. Bakıyorsunuz ki evliliğin devamı durumunda kadın aklını yitirecek veya adam cinnet getirecek. Böyle bir durumda da evliliği sürdürmenin bir anlamı yok. O zaman da iki Müslüman gibi ayrılma yoluna gitmeleri lazım. Cenab-ı Allah evlilikte de tarafların haklarını tayin etmiş, ayrıldıkta da haklarını tayin etmiş. Binaenaleyh Allah ne hak vermişse o hakkı almak kişinin hakkıdır. Allah'ın vermediği bir hakkı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, George, Morç verdi diye hak olarak kimse iddia edemez. Hak, Hak Teala'nın verdiğidir. Bu gibi noktalarda eğer taraflar biz evli miyiz, değil miyiz, ne yaptıklarını bilmiyorlarsa acilen bir bilirkişiye müracaat etmeleri gerekiyor. Nasıl mahkemeye gidiyorlarsa bir müftü efendiye, efendim her mahallemi, her ilçemizde müftülerimiz var, fetva komisyonları var. Onlardan bir tanesine gidip bizim dini durumumuz nedir diye öğrenmeleri lazım gelir. Çünkü hukuki durumla dini durum bazen birbirinden farklı olabiliyor. Bazen hukukun verdiği haklar Allah'ın verdiği haklar olmuyor. Binaenaleyh hukuk bir hak verdi diye o hakkı dünyada kanunların marifetiyle elde etmek belki mümkün ama Allah Teala tarafından hak tanınmadığı için ahirette dünyanın kanunları bizi kurtarmaz. Binaenaleyh eğer hukuken evli görünseler de dinen evli değillerse bunu tarafların bilmesi lazım gelir. Bunun yolu da tarafların nasıl evlenirken beraber evlilik beyanında bulundular, ayrılırken de beraber bir müftü efendiye gidip biz böyle böyle bir şeyler yaşadık, böyle böyle dendi, böyle böyle oldu. Bizim dini durumumuz nedir? Evet, hukuki bir süreç devam ediyor. O hukuki sürecin de uzatılmadan sonuçlandırılması lazım. Burada da maalesef ayrılmanın hukuki bir sürece bağlanması, mahkeme aracılığıyla ayrılığın ancak gerçekleşiyor olması birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Şöyle ki iki tarafta avukat tutuyor. Dünyanın parasını avukata ödüyorlar ve iki tarafın avukatı da sonuç alabilmek için yalan yanlış bir sürü beyanlarda bulunuyorlar, iftiralarda bulunuyorlar. Öyle iftiralar ortaya atılıyor ki belki birkaç ay ayrılıktan sonra tekrar düzelebilecek olan ilişkiler artık bir daha geri dönüşü olmayan bir uçuruma doğru yuvarlanmış oluyor. Bunun da nedeni uzun süren bu mahkeme süreçleri olmuş oluyor. Oysa dinimiz boşama hakkını erkeğe vermiş, boşanma hakkı kadında da var. Binaenaleyh evliliğin bütün yükü erkeğe ait olduğu için erkek hanımını boşadığında kadın eski statüsüne devam ediyor. Ama maalesef içinde bulunduğumuz yozlaşmanın bir gereği olarak kadın boşandığında kendisini çaresiz hissediyor, kimsesiz hissediyor. Çünkü aile bağı bozulmuş. Yani bizim Anadolu irfanında kadın muvakkat olarak koca evine gider. Yani onun kütüğü baba kütüğünde devam eder. Şimdi bakıyorsunuz nüfusu kocanın nüfusuna alınıyor. Adeta baba ile olan bütün ilişkiyi kadının kesilmiş oluyor. Yarın öbür gün boşandığında geri gelecek olsa geri geldiği evin artık kendi evi olmadığını görmeye başlıyor. Bırakın boşanmış geri dönmüş olan kadınları, çocuklar bile artık 18 yaşına geldikten sonra evde kendilerini yabancı olarak görmeye başlıyorlar. Hele 20-25 yaşlarına geldikten sonra ev onlara dar gelmeye başlıyor. Bakıyorsunuz evlenmemiş çocuklar, kızlar, oğlanlar ayrı eve çıkma telaşı ve endişesi içerisinde oluyorlar. Bu kültürel yozlaşma birçok alanda bizi birçok tehditle karşı karşıya bırakıyor. acilen aile meselesini gündem yapmamız gerekiyor. Bizim en sağlam yapımız ailemizdir. Ailemizin karşısında her şeyin vazgeçilir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yönüyle aile bağlarını güçlendirecek tedbirlerin acilen alınması lazım. Burada kardeşimize de tavsiyemiz, o öyle dedi, bu böyle dedi diye değil. Herhalde soran hanım kardeşimiz eski eşiyle veya halen eşiyle bir şekilde uzlaşarak durumunu netleştirecek, ne dinen ne hukuken yasak olan bir sürecin içerisine evrilmeden hayatlarına devam edecekler. Boşanmak hayatın sonu demek değil. Cenab-ı Allah hayır görmeyip boşadığınız eşlerinizde nice hayırlar vardır buyuruyor. Bakıyorsunuz bir kimse bir başarısız evlilik yapıyor ama ikinci evliliği, üçüncü evliliği çok başarılı olabiliyor. Bu yönüyle şunu unutmamak lazım gelir ki 80 yaşında da olsa 90 yaşında da olsa asıl olan evli olmaktır, bekar kalmamaktır, yalnız kalmamaktır. Maalesef toplumda şöyle bir kanı da var, 60 yaşından sonra evleneceksin de ne olacak? 70 yaşından sonra evleneceksin de ne olacak? Sanki 70 yaşında, 60 yaşındaki insanlar artık sen ölümü bekle kardeşim. O Hindistan'da var. Yani kocası ölmüş olan kadınları bir mahalleye atıyorlar, orada ölümü bekleyecek şekilde yaşamaya mahkum ediyorlar. Bunlar Müslümanlıkta olan şeyler değil. Asıl olan evli olmaktır, sünnet olan evli olmaktır. Binaenaleyh bu tür sürüncemelere müsaade etmeden kadın erkek neyse ayrılıp kadınsa iddetini bekledikten sonra tekrar evlenmek üzere niyetlenmesi lazım gelir. Niye? Çünkü sünnet olan yani Hazreti Peygamber'in yolu yordamı evli olmaktır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi biraz uzaklardan Afrika kıtasından bir soru ulaşmış Arapça olarak, onu efendim tercüme edip size sormak istiyoruz. Nijerya'dan bir soru gelmiş değerli hocam. Burada diyor ki soran, burada Hazreti İsa bin Meryem'in aleyhisselam takipçileri yani Hristiyanlar olduklarını iddia eden kimselerle aynı vatanda yaşadığımız için onların din mensuplarıyla evlilik meselesinde alimler arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Bazı alimler onların tamamen kafir olduklarına ve Müslümanların onlarla evlenmelerinin caiz olmadığına fetva verdiler. Bazı alimler ise onların Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye'de bahsedilen ehli kitaptan olduklarına ve dolayısıyla onlarla evlenmenin caiz olduğuna hükmettiler. Bu meselede sizin değerli görüşünüzü ve fetvanızı öğrenmek istiyorum diyor soruyu soran kişi.
Estağfurullah, bu mesele alimlerimiz tarafından çözümlenmiş bir mesele. Her ne kadar meselede Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın hanımlarıyla yani kızlarıyla evlenebilirsiniz ayeti kerimesini ehli kitabın içerisinde ehli tevhid olanların, yani biliyorsunuz ehli kitap diye Kur'an-ı Kerim'in tanımladığı Hristiyan ve Yahudilerin içerisinde bir grup tek Allah'a inanıyor. Bir grup ise işte Hristiyanlarda teslis inancına sahip olan, yani Hazreti İsa'yı ve Meryem validemizi de Allah'la beraber üçlü bir profile oturtan teslis inancına sahip olanlar. İşte Yahudilerde de kimi Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor. Hasılı kelam, böyle şirk inancını taşıyan Yahudilerin ve Hristiyanların olduğunu Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında ehli kitapla olan teşrik-i mesaide efendim işte Bizans'a mektup gönderiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hiraklius'a mektup gönderiyor. Bu kimseler Hristiyanlar ve teslis inancına sahipler. Yani Allah'ın tek olduğuna inanmıyorlar. İşte Hazreti Meryem'in Tanrı olduğuna, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna, Tanrı olduğuna inanıyorlar. Böyleyken Hristiyanlık inancını benimseyen kimselerle evlenmenin caiz olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama bazıları hayır, burada Hristiyanlardan maksat ehli tevhid olanlar, yani monoist tek tanrıya inanan Hristiyanlardır. Biliyorsunuz işte tek tanrı inancına sahip olan Hristiyanlar Anadolu'ya kadar gelmişler. İşte bugün Nevşehir'in bazı bölgelerindeki kiliselerde resimsiz kiliseler görünüyor. Bunlar tevhid ehli olan Hristiyanların kiliseleridir deniyor. Bunlar azınlıkta, genel olarak kanaat Hristiyan olan, Hazreti Peygamber'in dönemindeki gibi Hristiyan olan kimselerin veya Yahudi olan kimselerin kadınlarıyla evlenebileceği noktasında. Bunlar da kimlerdir? İşte Tevrat'a, İncil'e inanan ve bir ahiret inancına sahip olan. Bugün Avrupa'da kültürel olarak kendisini Hristiyan olarak gören veya Yahudi olarak gören, hatta işte Müslüman olarak bile gören ama dinle, Diyanet'le alakası olmayan bir güruh var. Onlar hiçbir şekilde ehli kitap olarak tanımlanamazlar. Yani kendini ateist olarak, deist olarak tanımlayan, ahiret inancına sahip olmayan ama kültürel olarak ben Hristiyanım diyen veya ben Yahudiyim diyen kimseler, bunlar isimlerinin Hristiyan ve Yahudi olmasıyla ya Hristiyan ve Yahudi de olamazlar. Ama gerçekten bir kitaba inanıyorsa, İncil'e inanıyorsa, muharref de olsa, efendim Tevrat'a inanıyorsa, muharref de olsa ve bir ahiret inancı varsa, bunlara Kur'an-ı Kerim ehli kitap diyor. Bunlarla evlenilebileceğini de Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fakat evlilik kavramının bugünkü karşılığıyla, efendim Kur'an'ın indiği dönemdeki karşılığına baktığımızda çok büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Mesela o dönemlerde, Kur'an'ın indiği dönemlerde ataerkil bir toplum var. Çocuk doğduktan sonra babanın kültürüyle yetişiyor. Ama bugün bakıyoruz ki çocuk annenin ve annenin çevresinin kültürüyle yetişiyor. Binaenaleyh birçok böyle problemli evlilikleri etrafımızda görüyoruz. Gitmiş işte Rusya'da evlenmiş veya işte Avrupa'da gitmiş, bunlar Hristiyan, bunlarla evlenilir diye evlenmiş olan kimse bir çocuk olduktan sonra eşi tarafından kapı dışarıya ediliyor. Bugün bütün dünyada, işte özellikle de Batı kültürünün hakim olduğu dünyada, kadının beyanı esas, kadının sözleri geçerli. Dolayısıyla çocuğun üzerinde adamın hiçbir etkisi olmuyor. Hatta yalancıktan Müslüman olduğunu söyleyen kadınlar bile ayrıldıktan sonra aslında kiliseyle, havrayla hiç işi olmazken sırf eski Müslüman kocasına inat olsun diye çocuğunu alıp kiliseye götürmeye ve orada Müslümanlık dışında bir kültürle yetiştirmeye gayret ediyor. Binaenaleyh bu gibi tehlikelerinden dolayı insan evlenirken evlendiği kişinin çocuğunun annesi olduğunu da hesaba katmalı ve o çocuğun da annesinin dini üzere yetişeceğini hesaba katarak bir evlilik tercihinde bulunmalı. Bu yönüyle işte Hristiyan kadınlarla evlenilmesi doğru değildir diyen kimselerin görüşünün haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ama bir toplum, tabii Nijerya toplumunu bilemiyoruz biz. Eğer o toplumda anne Hristiyan ama çocuk babanın kültürüyle yetişiyorsa ve işte babaanne, dede vesaire çocuğu Müslüman olarak eğitebiliyorlarsa, o zaman bu tür evliliklerin yapılmasında bir problem görülmez. Mamafi bu gibi meselelerde yerelden meselelerin çözülmesi ve yerel alimlerin yerel meselelere dair fetva vermesinin esas olduğunu da söylemek lazım.
Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Durumu çok fakir olan bir kimseye başka birisi bütün haç masraflarını bağışladı. Bu kişi bu haç imkanını başkasına satıp elde ettiği parayı hayatının zaruri ihtiyaçları için kullanabilir mi? Yoksa mutlaka bu haç yolculuğuna gitmesi gerekir mi?
Şimdi tabii bu soruyu biraz daha net anlamak lazım. Olay herhalde şöyle, anlayabildiğim kadarıyla Basri hocam, yanlışsa düzeltin. Bir kimse var, fakir ve ihtiyaçları var. Kendisinin, çoluğunun, çocuğunun vesaire ihtiyaçları var. Bir yandan da hacca gitmediği için hacca gitme özlemiyle yanıp tutuşuyor. Bir Müslüman da diyor ki ona, ben diyor senin diyor haç masraflarını karşılayayım diyor. Efendim ne kadar tutuyorsa senin hacca gitmen gelmen, bu parayı ben üstlenmiş olayım diyor. Adamcağız da bir yandan bakıyor. Diyor ki benim şu anda önceliklerimin arasında haç yapmak mı yoksa zaruri olan ihtiyaçlarımı karşılamak mı var? Belki bir hastası var, belki nafakaya olan ihtiyacı var. Bu durumda şöyle bir tartıyor, biçiyor ve diyor ki ben diyor işte haç bugün söz gelimi 300 bin liraya yapılıyorsa ben bu hakkımı bir başkasına devretmek suretiyle ondan 300 bin lira veya 250 bin lira neyse bir para alayım ve bu parayla daha zaruri olan ihtiyaçlarımı karşılayayım, bunu yapsam olur mu? Şimdi burada birden çok meseleyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Allah haccı hacca gücü yetene farz kılıyor. Men istata'a ileyhi sebila. Yani hacca gidebilme imkanına sahip olan kimseye Allah'ın beytini hac etmek farzdır diyor ayeti kerime. Binaenaleyh hacca gitmeye gücünün yetmesi ne anlama geliyor? Bazıları demiş ki eğer eli ayağı tutuyorsa, gücü kuvveti yerinde ise, yürüyerek de hacca gidebilme imkanına sahipse, yürüyerek hacca gitmesi lazım. Onun için mesela bu görüşte olan Maliki mezhebinin mensupları Afrika'da çok bulunuyor. Özellikle de Batı Afrika'da. Bakıyorsunuz adam Mali'den, Nijerya'dan, Nijer'den kalkmış. Yaya olarak kafilelerle hacca gidiyorlar. Niye? Çünkü biz yürüyebiliyoruz. 2 ay, 3 ay, 5 ay uzaklığına göre bu süre uzayabiliyor. Hacca gidiyorlar. Bu arada tabii birinin ben senin masraflarını karşılayacağım diye taahhütte bulunması bu kimseyi hac mükellefi yapar mı? Yani diyelim ki ben hacca gitmedim. Hacca gitme imkanına da sahip değilim. Hanefi mezhebinin değerlendirmesi etrafında konuyu konuşacak olursak hacca gitmeye güç sahibi olmak bugün için efendim uçak biletini almaya ve hac masraflarını karşılamaya ve geride kalan nafakası üzerimize terettüp eden kimselerin hac süresince nafakalarını temin edebilecek bir mali güce kuvvete sahip olmak anlamına geliyor. Bugünkü reel şartlara baktığımızda efendim işte 250-300 bin liralık bir para ya asli ihtiyaçlarının üzerinde sahip olan kimsenin hacca gitmesi gerekiyor. Tabii bunun içerisinde kuraydı vesaireydi meselelerine değinmiyoruz. Elbette gittiğimiz haccın bize maddi manevi sorumluluk doğurmayacak şekilde efendim şartlarına riayet ederek yapılması önem arz ediyor. Ama biri kalkıp da işte bana ben sana 300 bin lira vermeyi taahhüt ediyorum. Sen hacca git dese ben bu taahhütle hacca gitme gücüne kavuşmuş olur muyum meselesi. Bu taahhüt yerine gelmeden yani elime o para verilmeden ben bu güce sahip olmuş anlamına gelmem. Kaldı ki böyle bir teberruyu, böyle bir bağışı kabul etme mecburiyetim de yok. Çünkü Cenab-ı Allah kendi öz gücün yetiyorsa hacca gitmeye o zaman hac ile mükellefsin diyor. Bir başkasının işte ben sana yardım ederim demesiyle onun minneti altına girme mecburiyeti söz konusu değil. Hatta kitaplarımız der ki bir yerde su kıtlığı olsa ve suyun litresi 10 lirayken bir 100 liraya kara borsa suyu satacak olsa abdest almak yerine teyemmüm yaparsınız ve kara borsaya meyletmezsiniz. Niye? Çünkü normal şartlarda su varsa siz abdest almakla mükellefsiniz. Normal şartlar yok, kara borsa şartlar oluşmuşsa o zaman bir acziyet söz konusudur. Veya biri benden iste ben sana veririm su diye taahhütte bulunmuşsa ondan istemeye de mecbur değilsiniz. Çünkü istemek bir nevi insanın kendisini yıpratmasıdır. Yani insanın kendisini zelil düşürmesidir. Efendim onurunu rencide etmesidir. Din kimseye böyle bir şeyi emretmez. Ama bir kimse kalkmış size bu parayı vermişse, yani işte sen hacca gitti almış 300 bin lira vermişse, bu şartlı bağışta şartın yerine getirilmesi gerekir mi, gerekmez mi meselesi. Eğer burada sizin daha öncelikli olan bir meseleniz varsa, söz gelimi işte borcunuz var ve alacağınız sizi sıkıştırıyor. Bu gibi durumlarda siz daha mukaddem olan efendim ihtiyaçlarınızı karşılama cihetine giderseniz, ama elinize verilen bir şey yok da sırf sizi kafileye katmak ve kendi yanlarında götürmek suretiyle size bir iyilikte bulunacağını söylüyorsa birileri, bunu paraya çevirmenin imkanı yok. Çünkü orada bir mal söz konusu değil. Yani size verilen bir mal yok. Kişiye özel bir uygulama var. Size bir menfaat tahsisi söz konusu. Yani böyle bir imkandan sizi yararlandırma söz konusu. Kişiye özel bir şey olduğu için bu. Bunu ben kullanmayayım da başkasına ücretli olarak kullandırayım meselesi doğru bir yaklaşım, doğru bir tutum olmaz. En fazla şunu diyebilirsiniz: Allah razı olsun bu iyiliğiniz için, sizlere müteşekkirim. Fakat benim daha acil şöyle şöyle ihtiyaçlarım var diye. Ki neyin acil olduğunu, neyin acil olmadığını da kitaplarımız beyan ediyor. Mesela bazı kimseler diyorlar ki işte çoluk çocuğu evlendireyim de öyle ben hacca gideyim. Çoluk çocuğun evlenmesi meselesi nasip meselesi. Binaenaleyh yani ister erkek olsun ister kız olsun, işte kanuni yaşlarına geldiklerinde, 18'ine geldiklerinde bir an önce evlenmeleri lazım. Bunun için de lazım olan uygun bir eş adayıdır. Nedir uygun eşten maksat? Ahiret öncelikli hayatını tanzim eden bir eş adayının olmasıdır. Efendim, kızsa eşinde çocuklarına baba modelini görmeli, erkekse eşinde çocuklarına anne modelini görmeli ve çocuklarını Allah'a kul, peygamberine ümmet olarak yetiştirebilecek bir eş modelinin peşinde koşmalı. Bunu bulduktan sonra dünyalık olarak üçünün beşinin peşinde koşmak, etmek, bu dinimizin bize tavsiye ettiği bir şey değil. Binaenaleyh sen bugün hacca gitme imkanın varsa, hac senin üzerine farz olmuştur, hacca gitmen gerekir. Yok efendim çocuk evlenecek, 5 milyon masraf çıkar. 5 milyon masraf o gün varsa 5 milyona yaparsın. Yoksa 500 bin liraya yaparsın. Yoksa 50 bin liraya yaparsın. Yani bugün ben bakıyorum özellikle de efendim dışarıdan gelmiş olan öğrenci arkadaşlar olsun, efendim bir takım kendi ülkelerinde dinini yaşayamayıp da Türkiye'ye sığınmış olan, hicret etmiş olan kimseler olsun, çok basit meblağlarla, 200-300 dolarla evleniyorlar. Ne kızımız beyinden öyle şatafatlı şeyler istiyor, ne bey hanımından öyle çeyizli şuydu buydu istiyor. Beraber hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Çünkü evlenmek dinin öbür yarısını tamamlamak olarak tanımlanıyor. Binaenaleyh evlenmemiş olan kimse dini yarım olan kimsedir. Evlenmek suretiyle kadın erkek birbirlerinin dinlerini tamamlayacaklar demektir. Bundan dolayı kimsenin haccını vesairesini filan tehir etmesine gerek yok. Yine efendim yaşlanalım da öyle hacca gideriz. İşte hacca gittikten sonra efendim hesap kitap işlerine bulaşmak doğru olmaz. Bunlar da lüzumsuz olan, aslı astarı olmayan batıl şeylerdir. İnsan fırsatını bulduğunda, imkanı olduğunda hacca gitmeli. Ama hakikaten de efendim hastası var, efendim akarı var, kokarı var, borcu var vesaire varken de nasıl olsa ben bir şekilde öderim, ödeyemesem de helalleşirim diye hac borcunun altına girmek doğru olmaz. Ha, şöyle olabilir yani kenarda, kıyıda, köşede yine hacette satabileceği, borcunu ödeyebileceği akarı vardır, gayrimenkulü vardır, şuyu vardır, buyu vardır. Onlara itimat ederek borçlanabilir bir kimse. Ama borcunu ödeyebilecek hiçbir karşılığı yokken sırf hacca gitmek için borçlanması doğru olmaz. Binaenaleyh Müslüman önceliklerini iyi belirlemeli, tespit etmeli ve ona göre davranmalı. Mamafi böyle Cenab-ı Allah'ın önüne lütfetmiş olduğu, çıkartmış olduğu bir fırsatı, bir imkanı da efendim ben bunu paraya tebdil edebilir miyim diye de düşünmemeli. Kişiye özel bir durum söz konusu olmuş, ondan istifade etme cihetine gitmeli.
Evet, değerli hocam, siz de bahsettiniz az önce, yani değişik vesilelerle ülkemize birçok ülkelerden Müslümanlar geliyor. Turizm amaçlı da geliyorlar. Bir insan yurt dışından İstanbul'a gelmişse, burada 20 günlük kaldıktan sonra, 20 gün kaldıktan sonra Bursa'ya geziye bir güne gidip gelse, dönse ve İstanbul'da bir hafta kalacak olsa bu durumda namazları kısaltacak mı diye soruluyor.
Şimdi burada tabii temel kavramları iyi bilmek lazım seferilik meselesinde. Nedir temel kavramlarımız? Bir kimsenin seferi olması veya olmaması meselesinde birkaç tane temel kavram var. Bunlardan bir tanesi vatani asli dediğimiz daimi ikametgahı. Yani bir kimsenin doğduğu, büyüdüğü, yaşamaya ve öldüğünde de defnedilmeye karar verdiği yere biz daimi ikametgah diyoruz. Bugünkü terimlerle ifade edecek olursak daimi ikametgahı, yani nüfus adres bildirim sisteminde nereyi adres olarak göstermişse bir kimse, orası kişinin asli ikametgahı olarak kabul ediliyor. Fıkıh kitaplarımızdaki ifadesiyle vatani asli kabul ediliyor. Mesela siz Bulgaristan'da doğmuş olabilirsiniz. Ama kader sizi getirdi, İstanbul'a yerleştirdi. Bundan sonra siz, İstanbul benim daimi ikametgahımdır. Ben burada çalışıyorum, nasipse burada da ölürüm, burada da defnedilirim diye düşünüyorsanız, artık İstanbul sizin için vatani asli haline gelmiştir. Bu ne demek? Vatani aslisindeyken bir insan bir saat bile olsa namazı mukim olarak kılacak. Yani işte uluslararası seyahat eden birisiniz, İstanbul sizin vatani asliniz, efendim sabah uçaktan indiniz, öğle namazına evinize geldiniz, ikindi namazından sonra da tekrar yurt dışına gideceksiniz. Öğle ile ikindiyi bulunduğunuz yerde vatani aslinizde 4 rekat olarak kılacaksınız. Bu böyle bilindikten sonra ikinci bir kavram vatanı ikame dediğimiz, gittiğimiz bir yerde 15 gün veya daha fazla kalacaksak burası da bizim geçici ikametgahımızdır. Binaenaleyh burada da namazları 4 olarak kılacağız, yani mukim olarak kılacağız. Ne zamana kadar burası bizim ikametgahımızdır? Buradan ayrılmaya niyet edene kadar. Biz buradan ayrılmaya niyet ettiğimizde artık burası bizim vatani ikametimiz olmaktan çıkmıştır. Yani seferilik hükümleri başlamıştır. Binaenaleyh adam İstanbul'da 20 gün kalmaya niyet etmiş, gelmiş. Sonra 20 gün sonra İstanbul'dan Bursa'ya gitmiş. Bursa'ya gidince 90 kilometreyi mütecaviz bir yol kat ettiği için orada seferi olmuş. Tekrar İstanbul'a geldiğinde tekrar 15 günlük kalma niyeti aranır. Eğer 15 günlük kalma niyeti yoksa, bir hafta kalacaksa, 10 gün kalacaksa, artık İstanbul'da bulunduğu sürece namazlarını seferi olarak kılacak demektir.
Evet.
Binaenaleyh bu iki kavram önemli. Eğer vatani aslimiz bir yer tespit etmişsek, bir yeri, burada bir günde kalsak, bir saatte kalsak, biz mukim olarak, yani oranın ahalisinden biri olarak namazlarımızı kılarız. Mesela adam İstanbul'dan Bursa'ya günübirlik gidiyor. Yani her gün İstanbul'dan kalkıyor, Bursa'ya gidiyor. Nakliye işi yapıyor. Kitaplarımız diyor ki bu adamın adresi neresiyse, İstanbul'sa İstanbul, İstanbul'da olduğu zaman namazlarını 4 kılar, Bursa yoluna çıktığında ve Bursa'da namazlarını 2 kılar. Binaenaleyh aynı şekilde gittiğimiz yerde eğer 15 günden az kalacaksak namazlarımızı 2 kılacağız. 15 günden fazla kalacaksak, 15 gün veya daha üstü kalacaksak namazlarımızı 2 kılacağız. Ne zamana kadar? Bir seferilik inşa edene kadar. Eğer bu arada efendim Bursa'ya gittik İstanbul'dan veya başka bir yere gittik, o geçici olan mukimliğimiz bozuldu demektir. Seferilik durumu avdet etmiş olur.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi diğer bir soru kurbanla ilgili. Dinleyicimiz şöyle yazmış. Şirket yetkilisi şirket ortakları adına bir hisse olarak 7. ortak olarak vacip kurbana ortak olabilir mi?
Şimdi tabii bu kurban meselesi toplu kesilen veya işte keçi koyun cinsinde adam başı bir kurban, ama büyük başta efendim sığır ve devede 7 kişiye kadar kurban ortaklar olarak kesilebiliyor. Bunların hakiki şahsiyetler olması lazım. Yani 7 kişi olması lazım. Efendim 6 artı 6 olmaz. Ne demek artı altı artı? Yani Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Hakan, Fadıl altı kişiyiz. Yedinci ümmeti Muhammed'in tamamı olmaz. Yani burada yedi kişinin hakiki şahsiyet olarak olması lazım gelir. Ortakların birbirlerini tanıyan kimseler olmaları burada önemlidir. Bundan dolayı kurban kesiminde, özellikle de vacip olan kurban kesiminde hassas olunması ve kurbanımızın gözümüzün önünde kesilmesine azami dikkat sarf etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı eğer kurbanımızı bir takım şartlardan dolayı gözümüzün önünde kesme, kestirme imkanına sahip değilsek, o zaman kime itimat ettiğimize dikkat etmemiz lazım gelir. Şimdi yedi kişinin içerisinden bir tanesi ateist olsa, deist olsa, ne bileyim agnostist olsa, bu kurban yedi kişi için de geçersiz olmuş olur. Yani sadece yedide biri geçersiz olmuş olmaz. Şimdi bakıyorsunuz kurban adı Müslüman olan ama bu Müslümanlık kültürel olarak kalmış ve biraz desen din iman olmayan kimselerde de devam ediyor. Bu bir yönüyle güzel bir şey. Yani kültürel de olsa kurban ibadetinin bir ibadet olarak devam ediyor olması güzel bir şey. Ama Müslüman özellikle kurban gibi bir ibadette hassasiyet göstermesi ve ortak olarak eğer kurban kesecekse, yani bir koyun kestirecekseniz, ki bundan dolayı koyun kestirmek, koç kestirmek daha faziletli kabul edilmiş. Niye? Çünkü ortaklıkta sıkıntı olabilir. Ama ortak olarak 7 kişi bir işte sığıra veya deveye girdiniz, o zaman ortaklarınızı bilmeniz tercihen gerekir. Bilemiyorsanız da en azından güzel insanların efendim kurban organizasyonuna sizin de dahil olmanız ve nispeten sizin gibi düşünen insanlarla ortaklık yapıyor olmanız önemli. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Bundan dolayı işte kardeşimizin sorduğu işte 6 tane hakiki şahsiyet var da 7.si şirket çalışanları adına olmaz. Burada 7.sinin de bir kişi adına olması lazım gelir. Çünkü kurban ibadeti sadece kesmekle değil, onun dağıtımı da bir ibadet, bölünmesi de bir ibadet. Hatta yeğilmesi ve yedirilmesi de bir ibadet. Dolayısıyla başından aşağı bunun usulüne uygun bir şekilde yapılması lazım gelir.
Değerli hocam, kısaca şu soruyla da programımızı bitirelim. Başka bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki Peygamber Efendimizin nasıl kurban kestiği ile ilgili bilgiler var. Fakat kurbanını nasıl seçerdi? Yani nasıl alırdı? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz diyor.
Bununla ilgili de bilgiler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban Cenab-ı Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğu için, Cenab-ı Allah'a takdim edilen tabiri caizse bir hediye olduğu için en güzelini almaya, emleha, yani en alımlı olanını, en gösterişli olanını almaya gayret ederdi. Ve kurban için harcanan para ne kadar çok olursa, ki bu kötüsüne çok para vermek anlamına değil, yani ne kadar pahalıysa o kadar değerlidir anlamına. Bazen tabii farklı mülahazalar da devreye giriyor. Bakıyorsunuz pazara getirilmiş bir yaşında bir büyükbaş 5 milyona satılıyor. Yani 5 milyona değil 500 liraya da satılsa bundan kurban olmaz. Yani pahalı olması onun güzel kurbanlık olduğu anlamına gelmiyor. Yani şartlarını yerine taşıyan, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda işte boynuzu kırık olmayacak, sakat olmayacak, efendim şu aybı olmayacak, bu aybı olmayacak diye beyan ediyor. Bunların içerisinde en güzelini, en gösterişlisini seçerdi. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurbanını tanımlarken kitaplarımız o en güzel koçu getirir Allah için kurban ederdi ifadesini kullanıyorlar. Dolayısıyla seçimde Allah için fedakarlıktan kaçınmadan bir seçim yapmak gerekiyor. Bazen mesela özellikle de yurt dışında kurban kesilirken bakıyorsunuz, yani şartlar yerine gelsin de gerisi önemli değil diye böyle cılız hayvanların seçildiği görülüyor. Bunları yapmak doğru değil. Kurban bir ibadet. Her yönüyle bir ibadet. Binaenaleyh böyle gösterişli olan ve albenisi olan hayvanları kurban olarak seçmek lazım ve Cenab-ı Allah'a takdim edilecek şekilde onlara özen göstererek kurban edilecek alana götürmek lazım. Cenab-ı Allah kurbanlarımızı kabul buyursun.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.